Ayrım 28.
Tolstoy estetiğini Ruskin estetiğine yakın bulabiliriz. Tolstoy estetiği tüm biçim oyunlarına karşı duran bir içerik estetiğidir. 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Sanat Nedir de Tolstoy, her şeyden önce sanatın yararı sorununu tartışmıştır. Ona göre estetiğin ölçütü güzel olamaz, onun başka bir ölçütü olmalıdır. Güzel ya da hoşa giden, hiçbir biçimde bize sanatı tanımlamakta bir temel oluşturmaz der Tolstoy. Bu tutum estetikte son derece yenilikçi bir tutumdur. Daha önce güzelce estetikleri yok sayan bir tutumdur, ancak güzelin anlamını kavrayamamaya dayanan yanılgılı bir tutumdur. Haz bir yan ögeden başka bir şey değildir. Öyleyse estetiğin ölçütünü başka yerde aramak gerekecektir. Tolstoy için bu ölçüt sanatın insanlık için oynayacağı rolde aranmalıdır. Sanat insanlar arasındaki iletişimin bir aracı olmalıdır. Söz insanı başkasına ulaştıran bir araçtır, bir aracıdır. İnsan sanatta daha genel bir düzeyde duygularını ve düşüncelerini başkasına açar. İnsanlar arasında duygu ve düşünce alışverişi, Tolstoycu estetiğin birinci ilkesi budur. Tolstoy bu görüşün tarihsel boyuta oturtur. Sanat en büyük taşıyıcıdır. 1000 yıl önceki insanın duygu ve düşünceleri sanat yoluyla bize ulaşmaktadır. Sanat, insan yaşamının gelişmesi ve insanlığın mutluluğa doğru ilerlemesi için kaçınılmaz bir etkendir. Sanatta biz bir insanın yaşamına gireriz, başkaları da bizim yaşamımıza girer. Sanat bir haz değildir, insanlar arasındaki bir birlik aracıdır. Buna göre Tolstoy, gerçek sanatı boş sanattan ayıracak, gerçek sanatı insan yaşamının kurucu ögesi olarak belirleyecektir. Hazla dayalı boş ya da yanlış sanat, esin kaynaklarını kurutan, karanlığa açılan, karşı sanat özelliği gösteren sanattır. Tolstoy'un yararcı toplumcu estetiği, hazzı güzelin dışına çıkarışıyla ve güzelin anlamını basite indirgeyişiyle günümüzün estetik kavrayışlarına ters düşer. Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Yeni edebiyatın bir başka ünlüsü Fyodor Mihailovich Dostoyevski, insan ruhunun derinlerini araştırmaya Tolstoy kadar, hatta ondan da çok önem verdi. Her bir kahramanını ruhsal açıdan en ince özelliklerine kadar ayrıştırarak sanatı bir iç dünya araştırmasına götürdü, bununla birlikte sanatında toplumu tüm özellikleriyle yansıttı. Yaşamını sürdürebilmek için girdiği yazarlık uğraşısının başlarında insanlığa Bednia Rujdi, İnsancıklar adlı ölümsüz bir yapıt armağan etti. Bu yapıtın uyandırdığı ilgi sonraki romanlarla sönüverince Dostoyevski bir takım siyasal ilişkilerinde etkisiyle sanattan uzaklaşır ya da soğur gibi oldu. Siyasal ilişkileri onu zorda bıraktı. Saralı bedeni Sibirya'daki sürgün cezasına zor dayandı. Özgürlüğüne kavuşunca yeniden romana yöneldi. Bu defa büyük başarı kazandı. Prestupleine i Nakazaniye, Suç ve Ceza, İgok, Kumarbaz, Bratya Karamazovi, Karamazov Kardeşler. Bu yeni dönemin anıtsal ürünleri oldu. Onun yapıtının en önemli yanı, insan ruhunu ayrıştırmakta gösterdiği büyük ustalıkla gelen düşünsel ve duygusal derinliktir. Onun kişileri yalnızca dış ilişkileriyle değil, iç dünyalarıyla da kendilerini bize gösterirler, bizi en girilmez olana, girilmez görünene kadar götürürler, böylece insanı tanımamızı, kendimizi tanımamızı sağlarlar. Dostoyevski bireyi öne alan bir yazardır. Deyim çok uygun değilse de bireyci bir yazardır. Ancak onun bireyciliği bireyi en geniş çerçevede ele alan evrensel bireyciliktir. İnsan gerçeğini bireyden giderek tüm özellikleriyle sergilemeye dayanır. Dostoyevski'nin dünyaya bakışı çok değişiktir. Onun gözünde yaşamla yalan eş anlamlıdır. Bir inançlıdır o, gizemli bir kavrayışı vardır. İsa ile birlikte olmayı, doğruyla birlikte olmaya yeğlerim der. Öte yandan kahramanlarını konuştururken zaman zaman bir inançsızlık bildirisi ortaya koyar gibidir. İnsan Tanrı'yı kendini öldürmeden yaşayabilmek için oluşturdu der. İnsan gerçeğini derinden kavramaya yönelirken ruhsallığımızın inceliklerine girmeye özen gösterir. Bu yolda zaman zaman bizi şaşırtır. Örneğin tüm insanlar babalarının ölümünü isterler doğrusu bizi irkiltebilir. Dostoyevski de Tolstoy gibi sanatı bir insan araştırması olarak belirlemiştir. Romanlarından birinde şu söze rastlarız. Biliyorsunuz, İnsan bilimsiz, ekmeksiz yaşayabilir, güzelsiz yaşayamaz, bunu yapamaz. Ona göre güzel gereksinimi ve onun getirdiği yaratıcı etkinlik insanın vazgeçilmez özelliğidir. Dostoyevski'ye göre ancak güzel ülküsünü koruyan ve yaşatan toplumlar ilerleyebilirler. Buna göre güzel yaşamın gizini aydınlatan bir ışıktır. Dünyayı güzel kurtaracak der Dostoyevski. Onun gözünde güzel herhangi bir aşkın varlık değil, bir görüntü de değil, insanın en derin anlamı, varlığın en derin gerçeğidir. Güzel gerçektir, herkes içindir, en bozulmuş insanlar bile güzeli severler. Ancak ona göre güzel iyi ile kötünün çatıştığı bir alandır. Güzel korkunç bir şeydir, onda tüm çelişkiler bir araya gelir. Onda şeytan tanrıyla kavga eder, kavga alanı da insanın yüreğidir. Dostoyevski'nin sanatı tüm çağdaş dünya sanatını kökten etkilemiş, ona ruhsal derinliğini kazanma yolunda büyük katkı sağlamıştır. İvan Sergeyeviç Turgenev. Üç büyüklerin üçüncüsü İvan Sergeyeviç Turgenev'dir ve Turgenev bu üç kişinin en batılısıdır. Batı kültür yaşamına öbürlerinden daha yakındır. Rus kültür yaşamına bilerek isteyerek uzak gibidir. 1838-1840 arasında Berlin Üniversitesi'nde okumuş ve Hegel'i enine boyuna incelemiş olan Turgenev, her şeye karşın Rus insanını iyi tanıyan bir yazardır. O sanat yaşamında ilk büyük ilgiyi Zapiski Otnika ile Avcının Notları toplamıştır. Siyasal tutumu yüzünden çeşitli sıkıntılara uğramış, 1856'da aldığı yurt dışına çıkma izninden sonra Batı Avrupa'da kalmış, ülkesine zaman zaman yolculuklar yapmıştır. Turgenev'in en önemli yapıtı Otsi İdeti, Babalar ve Oğullar, bugün de ilgiyle okunan bir romandır ve zamanın Rus toplumunu ele alırken değişen değerler içinde yeni kuşakların eski kuşaklarla çelişkisini ve kavgasını duyurur. Romanın kahramanı Bazarov, hiççiliğe bağlanmıştır. Onun hiççiliği genel anlamında bir hiççilik olmaktan çok eleştiriye yönelik olumculuktur. Bazarov böylece bir tür usçu bakış açısı içinde eski değerlere, eski kurumlara, eski ilişkilere savaş açmış biridir. Bu aşırı tutum içinde insan için en doğal sayılabilecek isteklerin ve eğilimlerin de karşısına çıkar. Bu arada doğal olarak çelişkiye düşer. Hem aşka karşıdır, daha doğrusu aşkı biyolojik edimlere indirgeme eğilimindedir, hem de aşık olur. Turgenev tüm yapıtlarında olduğu gibi bu çok ünlü yapıtında da Rusya'daki toplumsal değişmelerle ortaya çıkan sorunları usçu olumcu çerçevede tartışır. Soyluların açmazları, yeni yetişenlerin toplum sorunları karşısında heyecanlı tutumları onun yapıtlarında baş yeri alır. Onda doğunun bir batılı gözüyle görülüşü en ince ölçülerde gerçekleşir. Anton Pavlovich Çehov ve Maxim Gorki. Bu dönemde bir başka Rus yazarı Anton Pavlovich Çehov öykü ve oyun alanında adını kitlelere duyurdu ve kısa zamanda büyük bir ilgi topladı. Bir azatlı kölenin torunu ve bir bakkalın oğlu olan Çehov, halkı yakından tanıyan kişiliğiyle gerçekçilik yolunda büyük adımlar attı. Yoksulluk içinde yaşayan ailesine yardım etmek amacıyla mizah dergilerine öyküler yollayan Çehov, zamanın ünlü edebiyatçılarının ilgisini çekince öykülerini edebiyat dergilerinde yayımlamaya başladı. Bir yandan hekimlik mesleğini de sürdüren Çehov, kısa ömrünün son yıllarını veremle yıkışarak geçirdi. Çehov, yaşamayı ve yaşamı gözlemlemeyi bilen bir kişiydi. Şakacı bakışının altında ciddi bir gözlem gücü yatıyordu. O yalnızca gözlemledi ve yansıttı. Düzmece davranışlardan, yalan dolandan, ayak oyunlarından uzakta yaşıyor, sıradan insanların dünyalarına bir araştırmacı inceliğiyle yöneliyordu. Duru, dingin, neredeyse sessiz, her şeyden önce süssüz ve pürüzsüz bir anlatımı vardı. Bu anlatımıyla başta Tolstoy olmak üzere çağının pek çok ünlü yazarını hayran bıraktı. Rus tiyatrosuna büyük yenilikler getirirken öyküyü öbür yazı sanatları yanında önemli bir yere çıkardı. Yapıtlarında halkın duygu ve düşüncelerini anlatırken çöken soylu sınıfının boşluklarını, tembelliklerini kıyasıya eleştirdi. Benzer bir eleştiriyi Sovyet devriminde önemli bir rol oynamış olan Alexey Maksimovich Gorki ya da kısaca Maxim Gorki 1868-1936 yaptı. Güç efşam koşullarıyla savaşarak kendini yetiştiren, duygucu öykülerle yazı dünyasına giren Gorki, Otobiyografik özellikler taşıyan öykü ve romanlarında daha çok var olma savaşı veren halk insanlarını anlattı. Kaba saba görünen üslubu ve yer yer aksayan tekniği bir yana, Gorki tam anlamında gerçekçi bir yazar oldu, hatta zaman zaman doğalcılığa yaklaştı. Onu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde toplumcu gerçekçi edebiyatın kurucusu saymak hiç de yanlış olmaz. Yeni oluşumlar. Devrim sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde toplumcu bakış açısı Marksçı felsefenin belirleyiciliğinde giderek kökleşti, yaygınlaştı. Bu dönemde devrimin kültür önderi Anatoli Vasilyevich Lunacharsky 1875-1933 gibi siyaset adamı yazarlar toplumcu sanatın kuramını oluşturmaya yöneldiler. Alexander Alexandrovich Blok 1880-1921 ve Vladimir Vladimirovich Mayakovsky gibi şairler devrim bilincini yaymaya ve güçlendirmeye çalıştılar. Claude Frio, Mayakovsky adlı yapıtında şöyle der: Mayakovsky'nin devrime katılması birden ve tam oldu. Gorki bile çekinmişti. Mayakovsky'nin dışında yalnızca simgeci şair Blok ve büyük sahneye koyucu Meyerhold, komiser Lunacharsky'nin çağrısına karşılık verdiler. Bazı çevrelerde onlar Bolşeviklere satılmakla eleştirildiler. Blok, gizemciliğe kayan duygulu bir şiirin yaratıcısı oldu. Güçlü bir duyarlılığı vardı. Bu duyarlılığıyla yeni değerleri anlamaya ve anlatmaya yöneldi. Mayakovsky'ye gelince o bir yenilikçiydi, eski biçim anlayışlarına karşıydı ve o dönemde Rusya'da çok yaygın olan gelecekçilik akımına bağlanmıştı. İtalyan Marinetti'nin 1876-1944 ortaya attığı bu akım Rusya'da da çok tutulmuştu, pek çok sanatçıyı etkisi altına almıştı. Akademiciliğe karşı katı bir eleştiri olarak başlayan ve daha çok resim alanında yaygınlaşan gelecekçilik, gücün, hızın, makinanın insan yaşamındaki etkisini çarpıcı ve biraz da abartılı ama her zaman değişik ve hatta anlaşılmaz görünümler altında yansıtmaya yöneldi, giderek tam anlamında biçimci özellikler kazandı. Rus gelecekçileri Marinetti'nin aşırı bakış açısını pek benimsememekle birlikte akımın kurallarına bağlandılar, bu kuralları yumuşatarak ve kendilerine uydurarak benimserken yeni anlatım biçimleri aramaya yöneldiler. Mayakovsky'yi şiirine temel olarak duyan ve düşünen ama durmadan arayan çağdaş insanı aldı, bu insanın dileklerine kulak verdi, onun ne yapabileceğini, ne yapamayacağını araştırmaya ya da anlamaya çalıştı. Bunu yaparken soyuta kapanıp kalmadı, yeniyi ama anlaşılırı aradı, bu yolda kitlelerin yanında yer aldı. Onun şiirinde 1917-1930 arasının tüm atılımları ve sarsıntıları yansır. O nerede olursa olsun her bulunduğu yerde dünyayı yaşayan, bilinçle yaşayan, bütün bir insanlığı duyan geniş düşünceli, geniş yürekli bir şair olarak bilindi, tanındı, sevildi. Şöyle diyordu: yabancı ülkeleri istemiyorum. Havasız ve sarsıla sarsıla yolculuk etmek, uykusuz kalmak. Sonra o sefil Paris'e bakıp kendimden geçmek istemiyorum. Buradan, Puşkino'dan görüyorum Paris'i. Beş parmağımı görür gibi. Sergey Aleksandrovich Yesen'in 1895-1925'te halkı ve özellikle köylüleri anlatan şiirler yazdı. Yesen'in duygu dolu şiirlerinde bir söz işçisi olarak göründü. Anlatıma, sese, müziğe, imge örgüsüne ağırlık verdi. Her zaman acıyı ve sıkıntıyı yansıttı. Alexander Aleksandrovich Padayev 1901-1956 bireyin ruhsal derinliklerine inen romanlar yazdı. Nazilere karşı direnişi ve Alman askerlerinin eylemlerini bir ressam inceliğiyle yansıttı. 3. Tolstoy, Alexey Nikolayevich Tolstoy 1883-1945 romanlarında Sovyet Rusya'nın yaşamından derin, ayrıntılı, etkili kesitler sundu. Tarihsel romanı Ivan Grozny, Korkunç Ivan, eski Rusya'dan 15. yüzyıl saray ve halk yaşamından görünümler yansıttı. Bir başka romancı Boris Leonidovich Pasternak, 1890-1960, Doktor Jivago adlı romanıyla bütün dünyada tanındı. Pasternak şiirler de yazdı. Ilya Grigorievich Ehrenburg, 1891-1967, günlük olaylardan giderek insan yaşamının derinlerine inmeyi başardı. Ehrenburg usta bir romancı olduğu kadar güçlü bir gazeteciydi. Mihail Aleksandrovich Şolohov, 1905-1984, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kazakların yaşamını anlatan ve Durgun Akardı Don romanıyla büyük bir ilgi uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin genç edebiyatı. Çağımızın önemli edebiyatlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri edebiyatıdır. Bu edebiyatın düşünce tarihi açısından en ünlü kişisi, dalgalı yaşamıyla ve gerilimli şiirleriyle tanınan, aynı zamanda gerçek anlamda bir estetik araştırmacısı olan Edgar Allan Poe'dur. Edgar Allan Poe, yoksul bir ailenin öksüz çocuğuydu, bir koruyucunun yanında büyüdü, biraz da içki tutkunluğu yüzünden dağınık bir yaşam sürdü. Bununla birlikte şiirleri ve öyküleri büyük ilgi gördü. Yaşamının sonlarını sinir bunalımlarıyla kapkaranlık geçirdi. Bir sabah onu bir meyhanenin kapısında can çekişirken buldular. Poe'nun yaşamı sanatına büyük ölçüde girmiştir. Sanatı dalgalı yaşamının bir aynası gibidir. Onda her şey acıyla ve sıkıntıyla örülmüştür. Sanrılı imgelerle donatılmıştır. Korku ve yılgınlık vermek üzere gerçekleştirilmiş izlenim bırakan bu sanat, ürkek bir ruhun mutlak bir kaçış için yarattığı bir sığınaktan başka bir şey değildir. Poe sanat üzerine, özellikle kendi sanatı üzerine düşünmüş ve yaşam boyunca sanatında insan ruhunun gizlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Eleştirileri de, şiirleri de, öyküleri de, romanları da bize insanlık durumlarıyla ilgili açık bir bildiri sunar gibidir. Poe şiirlerinde gizemlinin ve korkulasının derininde bize güzeli duyurmak ister. Çok etkili, çok sevilen ünlü kuzgun şiiri bir yana, tüm şiirleri kısa ve özlüdür. Ona göre şiir kısa olmalıdır, bir doğruyu apaçık göstermelidir. Buna göre şair, şiiri bir doğrunun taşıyıcısı olarak, hatta bir doğrunun kendisi olarak görür. Poe böylece güzeli doğrudan ayırmamaya özen gösterir ve güzeli insanlığın en eski içgüdüsü olarak belirler. Güzel, insanın doğasına işlenmiştir. Nerede insan varsa orada güzel vardır. Bu anlayışıyla şair şiiri güzelliğin ritmik yaratımı olarak tanımlar. Güzel Poe'ya göre ussal olarak açıklanabilir bir şey değildir. Bu yüzden şaire şiirinde us dışı bir hava yaratmak düşer. Böylece sanat bir anlamda açıklanamaz olanın açıklığa kavuşturulduğu bir alan olur. Poe bu açıklanası açıklanamazı ölümlerden, korkulardan, yıkımlardan, çaresizliklerden getirerek önümüze serer. Onun yaratısında korku ölümle, ölüm korkuyla kardeş gibidir. Poe sanatında çok yerde bir korku ustası gibi iş görür. Korkuyu yaratan biraz da doğa görünümlerinin alışılmadık özelliğidir. Kıyasıya esen bir rüzgarda kıpırdamayan ağaçlar korku verir. Denizin ortasında alışılmadık büyüklükte bir burgaç korku verir. Ölüyü sakladığı eve polisleri ısrarla almaya çalışan bir katil korku verir. Bu korku görünümleri gerçekte insan yaşamının karmaşıklarını açıklayan birer simgedir. Bize yaşamın uçurumlarını birer birer duyurur. Anlatımının ritmik özellikleri de, başka özellikleri de, tümüyle güçlü ya da anlatımcı bir simgenin ya da bir simgeler topluluğunun oluşturulması adına vardır. Bu simgeler çok zaman birlikte melankolik bir hava yaratırlar. Melankoli, Poe sanatının temel ögesi gibidir. Poe bunu bilerek, isteyerek yapar çünkü melankoli tüm şiirsel tonların en yasalıdır diye düşünür. Genç ve güçlü Amerikan edebiyatında dünya çapında birçok usta kalem yetişmiştir. Bunların en önemlilerinden biri Ernest Hemingway'dir. 1898-1961. Bir usta yazar olduğu kadar bir yaşam ustası da olan Hemingway, enine boyuna yaşayan, yaşadıklarını yazdıklarına bol bol katan bir kişidir. A Farewell to Arms, Silahlara Veda, The Old Man and the Sea, Yaşlı Adam ve Deniz, For Whom the Bells Tolls, Çanlar Kimin İçin Çalıyor gibi romanları çağdaş insanın başyapıtları arasındadır. Bir başka usta William Faulkner, 1897-1962, romanlarında çetin üslubuyla ve karmaşık anlatımıyla girilmesi güç bir yazar olarak görünürken, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinden canlı görünümler sunar. Bir başka romancı John Steinbeck, 1902-1968, günlük yaşamdan görünümler çizer, özellikle kırsal kesimde yaşayan insanların güç koşullarını ve sıkıntılarını anlatır. Eugene O'Neill, 1888-1953, Oyunlarıyla Amerikan tiyatrosuna yeni bir gerçekçilik anlayışı getirmiştir. Bu arada çağdaş yaşamın kısıtlayıcı koşullarını, özellikle para ilişkilerini kıyasıya eleştirmiştir. Gelenekçilikten olumculuğa düşüncenin gelişimi, değişik görüşler. 19. yüzyıl düşüncede güçlü ve değişik bakış açılarının ortaya çıktığı bir yüzyıl oldu. Bu yüzyıl aynı zamanda bir önceki yüzyılın en önemli olayıyla, Fransız Devrimi ile, onun getirdiği değerlerle düşüncede ve yaşamda hesaplaşma yüzyılı oldu. Bu yüzyılda bir önceki yüzyılın tasarıları yaşama geçerken eski yeni çatışması tüm düşünce alanında kendini duyurdu. Bu yüzyılda düşünceyi geriye çekmeye çalışanlarla onu ileri yaşam koşullarına uydurmaya çalışanlar çelişkiye düştüler, çatışmaya girdiler. Düşünce tabana doğru biraz daha işledi. Bu kavga elbet her dönemin, her çağın kavgasıydı ama hiçbir zaman 19. yüzyılda olduğu kadar açık bir biçimde duyulmadı. Daha doğrusu belki de düşünce hiçbir zaman, hatta 13. yüzyılda bile bu yüzyılda olduğu kadar siyasallaşmamıştı. Bu yüzyılda gelenekçi düşünce yanında, özellikle devrim fikrine karşı olan gelenekçi düşünce yanında, bilimci ya da olumcu düşünceyle birlikte toplumcu düşünce ağırlık kazandı. Daha doğrusu devrim fikrini karşısına alan gelenekçi düşünceden bir yanı olumcu, bir yanı toplumcu, yeni düşüncelere doğru yumuşak bir geçiş oldu. Bilim yüzyılında evrim bilinci. Bu yüzyıl bir bilim yüzyılıdır. Bilimlerin konularını ve yöntemlerini geliştirdiği ve sürekli olarak tartıştığı, özellikle insan bilimlerinin büyük bir atılım kazandığı, henüz felsefenin kanatları altından yeni kurtulan bazı bilimlerin hızla gelişmeye doğru gittiği, bir başka deyişle felsefeye bağlı bir takım bilgi alanlarının özel bilimlere, yeni insan bilimlerine dönüştüğü ya da kısaca özerkleştiği bir yüzyıldır. Artık 18. yüzyılın düşçü, atılımcı, aşırı duygucu insanı çekiliyor, onun yerini daha az düşçü, daha çok usçu, bilime tutkun, hatta bilime aşırı bağlı yeni insan alıyordu.